Ayrım 8.
Bu sözler üzerine Portela'nın gözü seyirdi. Ama konuşmayınca çilke sözlerini sürdürdü. Sen yıllarca onun arkadaşlığını yaptın. Bir şey biliyor olmalısın. Babanın bankalarındaki varisi, yeğeni Astor Viola için ne dersin? Nasıl bir adamdır şu Astor? Baba April ile ben yıllarca önce bazı işler yapmıştık, dedi Portela. April emekliye ayrıldığında beni kolayca öldürtebilirdi. Yaşıyor oluşum, onunla düşmanlık yaşamadığımızı kanıtlar. Yeğeni hakkında sanatçı oluşu dışında hiçbir şey bilmiyorum. O genç adam düğünlerde, küçük partilerde ve hatta bazı ufak gece kulüplerinde şarkı söylüyor. Onun söylediği halk şarkılarını ben de severim. Ayrıca İtalya'dan getirdiği iyi kaliteli makarnayı satıyor. Benim tüm lokantalarım onun makarnasını kullanıyor. Adam biraz duraklayıp içini çekerek ekledi. Büyük bir adam öldürüldüğü zaman hep ortaya gizemli bir durum çıkar. Biliyorsun senin yapacağın yardımlar takdir edilecektir, dedi çilke. Portela, elbette biliyorum diyerek yanıtladı. FBI her zaman kartlarını dürüstçe oynar. Yardımımın takdir edileceğinin farkındayım. Susan, mafya lideri, çilke ve Buxton'a gülümserken düzgün dişleri göründü. FBI'daki bürolarına dönerlerken Buxton, yetkili ajan çilkeye, ''Bu adamın tüm dosyasını okudum. Açık saçık yayınlar ve uyuşturucu işiyle adam öldürme olaylarına karışmış. Nasıl oldu da onu yakalayamadık?'' dedi. ''Ötekiler daha kötü değildi de ondan. Ama bir gün onu da kötü iş üzerinde yakalayacağız.'' Kurt çilke, Nicole April ve Astor Viola'nın evlerinin elektronik yöntemlerle göz altında tutulmasını istedi. İlgili federal yargıç gerekli izni verdi. Gerçekte çilke bu iki kişiden kuşkulanmıyor ama gene de durumdan emin olmak istiyordu. Nicole bir baş belası olarak doğmuştu ve Astor Viola gerçek olmayacak kadar iyiydi. Bu da onu suçlu biriymiş gibi gösteriyordu. Çilke genç adamın evinin çayırında bulunan atların onun tutkusu olduğunu öğrenmişti. Astor her sabah dışarı çıkmadan önce ahırında atlardan birini tımar ediyordu. Bu o denli kötü bir şey değildi. Bir de genç adam at binerken kırmızı ceket, siyah süetten yapılmış avcı kepiğiyle tam takım gösterişli İngiliz binici kıyafeti giymese daha iyi olacaktı. Astor Viola'nın New York'un ünlü merkez parkında üç kapkaççıya kolay hedef olması inanılmaz bir durumdu. Genç adam onlardan kaçıp kurtulmayı başarmıştı. Ancak polis raporunda kapkaççılara ne olduğu konusu belirgin değildi. İki hafta sonra çilke ile Buxton, FBI'ın Astor Viola'nın evine koyduğu dinleme aygıtlarından elde ettiği kaset kayıtlarını dinliyorlardı. Valerius'un evi West Point'teki askeri bölgede bulunduğu için onun evini dinlemek söz konusu olamazdı. Kasette dinlenen sesler Nicola, Mark Antonio, Valerius ve Astor'undu. Çilkeye göre kasette bu kişilerin hepsi maskelerini çıkarıp normal insan oluyorlardı. Nicole acı çeken bir sesle soruyordu. Neden babamı öldürmek zorunda olsunlar ki? Bu seste genç kadının çilkeye ve Buxton'a gösterdiği soğukluğun izi bile duyulmuyordu. Valerius kız kardeşini şöyle yanıtlıyordu. Bunun bir nedeni olmalı. Biraz duralayıp konuşmasını sürdüren albayın sesi, kendi ailesiyle konuşurken daha incelikli çıkar gibiydi. Babamın işiyle benim hiç bağlantım olmadı. Bu nedenle kendimden endişeli değilim. Ama sizlerden ne haber? Mark Antonio, ağabeyinden hoşlanmıyormuş gibi küçümsemeyle yanıt veriyordu. Val, sen pek utangaç biri olduğun için babamız West Point'e atanmanı yaptırıp biraz katılaşmanı istedi. Senin haber alma işiyle deniz aşırı görevlere gitmeni sağladı. Bu nedenlerle sen de kaçınılmaz olarak bu durumun içindesin. Babam senin bir komutan olmanı istiyordu. General April, bunu duymak çok hoşuna gidecekti. Ancak bir noktada iplerin kimin elinde olduğunu herkes biliyordu. Kasette uzun bir suskunluk yaşanıyor ve gene Mark Antonio konuşuyordu. Elbette beni de işime babam başlattı. Üretim şirketime banka kredisi açtı. Büyük yeteneklerin bağlı olduğu ajanslar kendilerine bağlı yıldız sanatçıları benim işime koşturdular. Dinleyin, biz babamın yaşamının içinde değildik. Oysa o her zaman bizim yaşamımızın içindeydi. Nicole, senin hukuk büronun kuruluşuna da yardımcı olan babam sana en az 10 yıl kazandırdı. ve sana gelince Astor, makarnalarının şirket raflarına konulmasını sağlayan kimdi biliyor musun? Marc Antonio'nun gerçek yaşamındaki sesi daha enerjili ve tutkulu çıkıyordu. Birdenbire Nicole öfkeyle karşılık veriyordu. Babam benim eşikten atlamama yardım etmiş olabilir. Ancak kariyerimdeki başarının sorumlusu benim. Sahibi olduğum her şey için o köpek balıklarıyla savaşmak zorunda kaldım. Haftada 80 saat yasa ve dosya okuyan da bendim. Genç kadın biraz susuyor ve sesi buz gibi soğuklaşarak Astor'a şöyle hitap ediyordu. Ve ben şimdi babamın neden seni bankalarının yönetimiyle görevlendirdiğini öğrenmek istiyorum. Lanetler olsun, neden sen bu işle görevli olacaksın? Astor'un özür diler gibi çıkan sesi çaresizliğini duyuruyordu. Nicole, bu konuda hiçbir fikrim yok. Bunu kendisinden ben istememiştim. Bir işim vardı. Şarkı söylemeye ve at binmeye bayılıyordum. Üstelik bu durumun sizin için bir yararı var. İşi yapmak zorunda ben kalacağım ve sonunda kazancı eşit olarak dörde böleceğiz. Ama düşün, kontrol sende olacak ve sen yalnızca bir kuzensin, diyen Nicole alaycı bir sesle ekliyordu. Babam senin şarkı söyleyişini çok beğeniyordu herhalde. Kasette albayın sesi şöyle soruyordu. Astor, bankaları tek başına mı yönetmeyi deneyeceksin? Astor'un sesi şakayla karışık, korkuyla doluymuş gibi duyuluyordu. Oh, hayır, hayır. Nicole bana bir ad listesi, bu işi yapmak üzere etkili yöneticiler listesi verecek. Bu kez Nicole'ün sesi derin bir üzüntüyle gözyaşı döker gibi çıkıyordu. Şimdi de bu işle babamın neden beni görevlendirmediğini anlamış değilim. Bu neden böyle oldu ki? Çünkü babam çocuklarından birinin ötekilere üstünlük sağlamasını istememişti, diyordu Marc Antonio. Astor sakin bir sesle konuşuyordu. Belki de babanız sizi tehlikelerin dışında tutmak istemişti. Nicole şöyle konuşuyordu. Peki FBI ajanının en iyi arkadaşımız gibi ziyaretimize gelmesinden hoşlandınız mı? O adam babamın izni yıllarca tazı gibi sürmüştü. Şimdi aile gizlerimizi kendisine akıtacağımızı sanıyor. Lanet olası bir herif o. Çilke kayıttaki bu sözleri duyunca yanaklarının kızardığını algıladı. Bunları hak etmemişti. Valerius belli ki gülerek konuşuyordu. O adam görevini yapıyor ve yaptığı kolay bir iş değil. Çok zeki bir adam olmalı. Babamın pek çok arkadaşını cezaevine tıkmış ve uzun süreyle... Ağabeyinin sözlerini kesen Nicole, gücenik bir sesle konuşuyordu. Muhbirler, hainler ve bir de pek seçici biçimde uygulanan RICO yasaları sayesinde oldu bu işler. Bu yasalarla siyasal liderlerimizin yarısını ve en zengin 500 iş adamı listesindekilerden çoğunu cezaevlerine koyabilirler. Marc Antonio kız kardeşine şöyle yanıtlıyordu. Nicole, sen bir şirket avukatısın. Kes şu saçma laflarını. Astor, düşünceli olduğu duyulan bir sesle araya giriyordu. FBI ajanları o aşırı gösterişli giysileri nereden ediniyorlar? FBI'ın özel bir terzisi mi var acaba? Onları FBI öyle giydiriyor, diyen Marc Antonio ekliyordu. İşin gizi burada. Oysa biz filmlerimizde Çilke gibi bir adama kesinlikle rol vermeyiz. Çünkü her bakımdan kusursuz derecede içtenlikli, dürüst ve onurlu. Gene de biz ona asla inanamayız. Mark, sen o sahte TV dizilerini unut, diyen Valerius sözünü şöyle sürdürüyordu. Şu anda biz babamıza karşı kalleşçe uygulanmış bir saldırıyla karşı karşıyayız ve bu işin haber alma ilkeleri yönünden iki aşaması var. Önce neden, sonra kim yaptı? Babamız neden öldürüldü? Bunu kim yapmış olabilir? Herkes babamızın hiçbir düşmanı olmadığını ve ondan kimsenin bir şey istemeyeceğini söylüyor. FBI'ya bir dilekçe verip babamın onlardaki dosyasının bir kopyasını isteyeceğim. Kayıtlar bize bir ipucu verebilir, diyordu Nicole. Marc Antonio kız kardeşini yanıtlıyordu. Neye yarayacak ki? Bu konuda biz bir şey yapamayız. Babamız sağ olsa bunu unutmamızı isterdi. Durum yetkililere bırakılmalıdır. Nicole gücenik bir sesle yakınır gibi konuşuyordu. Bu şekilde babamızı kimin öldürdüğünü aldırış etmeyeceğiz, öyle mi? Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun Astor? Senin duyguların ne alemde? Astor'un sesi yumuşak ve akılcı bir tonda duyuluyordu. Biz ne yapabiliriz Nicole? Babanı çok severdim. Vasiyetnamesinde bana karşı cömertçe davrandığı için şimdi de ona gönül borcuyla doluyum. Ama bana kalırsa bekleyip görelim. Üstelik ben Çilke'den gerçekten hoşlandım. Eğer ortada bulunacak bir şey varsa o adam arayıp bulacaktır. Hepimizin doğru dürüst, iyi birer yaşamı var. Neden onları eğip büküp şekil değiştirelim? Bir an susan genç adam ekliyordu. Bakın şu anda benim İtalya'dan makarna gönderen fabrikaya telefon etmem ve sonra kayıt yapmak üzere bir ses stüdyosuna uğramam gerekiyor. Hemen gitmeliyim. Ancak siz burada kalıp konuşmalarınızı sürdürebilirsiniz. Kasette uzun bir sessizlik daha oldu ve bu arada yetkili ajan, Astor'a iyi duygular ve ötekilere güceniklik beslemekten kendini alamadı. Gene de sonuçtan memnundu. Bunlar tehlikeli kişiler değillerdi. Ona işinde sorun çıkarmazlardı. Şimdi kasette Nicole konuşuyordu. Astor'u severim. O babamıza hepimizden daha yakındı. Ama yeğenimiz eksantrik ve çılgın bir tiptir. Mark, Astor şarkı söylemeyle bir yere varabilir mi? Mark Antonio belli ki gülerek konuşuyordu. Bizim işte onun gibi binlerce adamı görüyoruz. Astor küçük bir lisenin futbol yıldızı gibi. Komik ve eğlendirici ama gerçek bir yeteneği bulunmuyor. Ancak ticaret yaşamında başarılı ve o işten keyif alıyor. Lanet olsun, daha fazla neyi isteyebilir ki? Şimdi o bankalardaki milyonlarca doların, yani bizim sahibi olduğumuz büyük tutardaki paranın kontrolünü üstlendi. Ve Astor'u yaşamda gerçekten ilgilendiren iki şey, şarkı söylemek ve at binmek oluyor, diyordu Nicole. Birçok süvari alayının gösterişli geçit resmini görmüş olan Albay Valerius, esef dolu ama alaycı bir ses tonuyla konuşuyordu. Üstüne üstlük FBI ajanlarının giysilerine aklını takmış, sanki başka hiçbir sorun kalmamış gibi. Nicole soruyordu, babamız bunu nasıl yapabildi? Valerius, Astor makarna işini iyi yönetiyor diye düşünmüş olabilir diyordu. Nicole büyük ağabeyine şöyle karşılık veriyordu. Bizim Astor'u korumamız gerekiyor. Yeğenimiz onca bankayı yönetmek üzere aşırı kırılgan ve çilke ile başa çıkmak üzere gereğinden fazla güvenç dolu da. Kasetin dinlenmesi bitince çilke yardımcısı Buxton'a dönüp ne düşünüyorsun Bill diye sordu. Astor gibi ben de senin çok iyi bir adam olduğunu düşünüyorum dedi Buxton. Hayır onu değil dedi çilke gülerek. Bu insanlar olası bir cinayetin suçluları olabilirler mi diye soruyorum. Olamazlar diye yanıtladı Buxton. Birincisi onlar kendilerine cömertçe ve iyi davranan babanın çocuklarıdır ve ikincisi bu konuda bir deneyimleri bulunmuyor. Gene de zekiler. Doğru soruyu soruyor ve neden diyorlar. Bu da bizim sorunumuz değil. Bu cinayet federal değil, yerel bir suç. Yoksa senin varsaydığın başka bir bağlantı mı var? Uluslararası bankalar söz konusu diyen yetkili ajan sözlerini şöyle bağladı. Ama bu işte FBI'ın parasını savurganca harcamanın anlamı bulunmuyor. Telefon dinlemelerini iptal edin. Yetkili ajan Çilke, insana ihanet etmedikleri için köpekleri çok severdi. Köpekler düşmanlıklarını gizlemez, dolaplar çevirmez, hilekarca davranmaz, başka köpeklerin parasını çalmak ya da onları öldürmek üzere gecelerini uyanık geçirmezlerdi. Köpeklerin doğasında tuzak kurmak denen şey bulunmazdı. Yetkili ajanın evini korumak, yakınlarında bulunan korulukta geceleri uyumla ve güvenle dolaşmak için beslediği iki Alman çoban köpeği vardı. Kurt Çilke o gece evine gittiğinde durumundan pek memnundu. Bugünlerde uğraştığı işte risk yoktu. Babanın ailesi bir sakınca yaratamazdı. Kan davası güdeceklerini sanmıyordu. Çilke çok sevdiği karısı ve hayranlık duyduğu 10 yaşındaki kızıyla birlikte New Jersey'de oturuyordu. Evi sıkı güvenlik sistemi ve iki köpeğiyle güvencedeydi. Bunların harcamalarını devlet üstleniyordu. Karısı silah kullanma eğitimi yapmaya karşı çıkmıştı. Çilke çevreye karşı görevini gizliyordu. Komşuları ve kızı onu bir avukat olarak biliyorlardı. Aslında Çilke'nin mesleği de avukatlıktı. Evde olduğu zaman yetkili ajan, tabancası ve FBI kimlik kartını kilit altında tutuyordu. Ajan Çilke arabasını hiçbir zaman tren istasyonuna götürmezdi. Çünkü küçük hırsızlar kimseye saygı göstermez, otoradyosunu çalabilirlerdi. İstasyona geldiğinde eve telefon eder ve karısı onu almak üzere arabayla karşılardı. Bu da 5 dakikalık bir araba yolculuğu demekti. Karısı Georgette onu karşıladığında neşeyle dudaklarından öper, bu da sıcak bir ten dokunuşu olurdu. Sınır tanımayan canlılığıyla kızı kucaklamak üzere Çilke'nin üzerine atılırdı. Köpekler coşkulu halleriyle çevrelerinde koşuyordu. Ama ajana dokunmaları yasaklanmış gibiydi. Hep birlikte kocaman Buick arabalarının içine doluşurlardı. Bu durum kurt Çilke'nin yaşamının büyük değer verdiği bir bölümüydü. Ailesiyle birlikteyken güvence ve huzuru buluyordu. Karısı onu seviyor ve Çilke bunu biliyordu. Georgette kocasının karakterine, işini kötülük ve hile katmadan yapmasına, nedenli yoldan çıkmış olurlarsa olsunlar, çalışma arkadaşlarına adil davranmasına hayranlık duyuyordu. Çilke karısının zekasını takdir edip ona güvenerek işlerini anlatır ama her şeyi söyleyemezdi. Genç kadın da kendi işleriyle pek meşguldü. Tarihteki ünlü kadınlar hakkında yazılar yazıyor, yerel kolejde ahlak dersi veriyor ve bazı toplumsal etkinliklerde yer alıyordu. Şimdi Çilke mutfakta karısının akşam yemeğini hazırlayışına bakıyordu. Genç kadının güzelliği her zaman onu büyülemiş, kendisine karşı gerçek sevgiyi beslemesi de adamın kendini kutsanmış gibi algılanmasına neden olmuştu. Kızı Vanessa annesine yardım edip masayı hazırlarken bir balerinin incelikli hareketleriyle yürüyordu. Her zamanki gibi Çilke karısının kendisine neden sevdiğini merak etti. Georgette evde herhangi bir yardımcının çalışması gerektiğine inanmıyordu. Kızını da aynı şekilde yetiştirmişti. Vanessa daha 6 yaşındayken kendi çamaşırını yıkamayı, odasını temizlemeyi, yemek ve bulaşık işlerinde annesine yardımcı olmayı öğrenmişti. O kendine güvenen bir çocuktu. İşte günün bu anlarında Çilke, yaşamın gerçekten yaşanmaya değer olduğunu düşünürdü. Oysa her zaman kendisinin gerçek doğasını ve yaşadığı dünyanın niteliğini karısının öğrenmesinden çekiniyordu. Vanessa'yı yatırdıktan sonra Çilke gereksinirse diye kızının zilini kontrol etmişti. Karı koca kendi yatak odalarına çekildiler. Her zamanki gibi karısı soyunurken Çilke neredeyse dinsel bir istekle heyecanlandı. Daha sonra genç kadının gri renkli iri gözleri akıl dolu bir sevginin iziyle parıldadı. Daha sonra uykuya dalarlarken genç kadın kocasının elini tutup onu da düşlerinin içine doğru götürdü. Çilke karısıyla küçük terörist eylemlerinden kuşku duyulan üniversite örgütlerini soruştururken tanışmıştı. Georgette o sıralarda New Jersey Koleji'nde tarih dersi veren bir öğretmen ve siyasal bir eylemciydi. Ajanın özenli araştırmaları onun yalnızca bir liberal olduğunu ve aşırı uçlarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını ortaya çıkarmış, bunları araştırma sonunda hazırladığı raporunda belirtmişti. Ancak soruşturmanın bir bölümünde genç kadınla karşılıklı oturup görüştüklerinde bir FBI ajanı olduğu için kendisine karşı hiçbir ön yargı ve düşmanlık beslemediğini anlayarak şaşkınlığa düşmüştü. Aslında genç kadın onun yaptığı işi, bu iş hakkında beslediği duyguları merak ediyor ve kendisi de ona içtenlikle yanıt veriyordu. Hiçbir kural olmazsa toplumun ayakta kalamayacağını, kendisinin böyle bir toplum koruyucusu olduğunu genç kadına söylüyordu. Yarı şaka yarı ciddi genç kadına onun gibileri kendi özel amaçları için kullanacaklara karşı kalkan gibi koruduklarını da sözlerine eklemişti. Aralarındaki flört dönemi kısa sürmüştü. Çabucak evlenmişlerdi. İkisi de her yönden birbirinin zıddı olduğunu biliyor ve aralarındaki sevgiyi sağduyularının etkilenmemesini istiyorlardı. Çilke, Georgette'in inandıklarını paylaşmıyordu. Genç kadın adamın yaşadığı dünyanın en masum kişisiydi. Georgette de Çilke'nin FBI'ya saygısına kesinlikle ortak olamazdı. Oysa genç kadın kocasının yakınmalarını ve FBI'nin azizi T. Edgar Hoover'in kişiliğini yıkmak için düzenlenen oyunlara gücenikliğini dinliyordu. Çilke o olayı şöyle anlatmıştı. Adamcağızı tuvaletlerin eşcinseli ve çok tepkili bir bağnaz olarak damgaladılar. Gerçekte o yalnızca açık fikirli bir vicdanı geliştirmemiş ama işine kendini tümüyle adamış bir adamdı. Yazarlar FBI'yı Gestapo ve KGB örgütleriyle kıyaslayıp küçümseyerek alay ettiler. Oysa biz kesinlikle işkenceye başvurmadık. Söz gelişi New York polisi gibi insanlara önceden suçlu yaftası yapıştırmadık. Eğer biz olmasak üniversitedeki gençler tüm özgürlüğünü yitirirdi. sağ kanat onları yıkıma uğratırdı. Çünkü onlar siyasal yönden öyle dilsizlerdi ki. Genç kadın kocasının tutkularından etkilenmiş ve gülümseyerek konuşmuştu. Benim değişmemi bekleme. Eğer senin söylediklerin doğruysa kavga etmeyeceğiz. Senin değişmeni istemiyorum demişti Çilke. Eğer FBI aramızdaki ilişkiyi etkilerse başka bir işe geçerim. Ancak bunun kendisi için ne denli büyük özveri olacağını karısına söylememişti. Ama bir evlilikte kesin kes inanacağınız yalnızca tek bir insan varsa, onların kusursuz derecede mutlu olduklarını kaç kişi söyleyebilirdi? Çilke, genç kadının ruh ve bedeninin korumalığını yapıp, ona sadık kalarak öyle bir büyük rahatlığa kavuşmuştu ki, Georgette, güvenliği ve korunması için kocasının her saniye tetikte duruşunu algılayabiliyordu. Çilke, eğitim seminerlerine gönderildiğinde karısını korkunç derecede özlüyordu. Karısına ihanet eden kişi durumuna düşmek istemediği için diğer kadınlardan kesinlikle tahrik olmuyordu. Sonunda karısına, onun güven duyan gülümseyişine, hoşgörülü bedenine, yatak odalarında kendisini çıplak olarak bekleyen, işinden dolayı uzak kalışını mazur gören ve yaşamının kutsaması olan karısına dönmek, Çilke için neredeyse dinsel bir ayin gibi oluyordu. Oysa karısından saklamak zorunda kaldığı gizler, yaptığı işin ciddi karmaşıklığı, irin dolu erkek ve kadınlarla iltihaplanmış bir dünyayı öğrenmesi ve Çilke'nin beynine sıçrayan insanların lekeleriyle kocasını tanıması olasılığı mutluluklarını gölgeliyordu. Eğer karısı olmasa Çilke için dünya yaşanmaya değer bir yer olmayacaktı. Çilke evliliklerinin ilk zamanlarında gene mutluluklarını yitirmenin korkusuyla titreyerek yalnızca bir kez gerçekten utanacağı tek şeyi yapmıştı. Karısının telefon konuşmalarını aygıtla kaydetmiş ve sonra evin bodrumunda bu kayıtları son sözcüğüne kadar büyük dikkatle dinlemişti. Ve karısı Georgette kesinlikle kötü niyetli, küçültücü ya da ihanet eder özellikte tek söz etmeden bu testten yüz akıyla çıkmıştı. Bir yıl önce Çilke bu dinleme aygıtlarını telefon devresinden sökmüştü. Kusurlarına, yabani kurnazlıklarına ve insanları avlamak üzere duyduğu gereksinimlerine karşın karısının kendisini sevmesi Çilke'ye bir mucize gibi geliyordu. Ama her zaman gerçek doğasını Georgette'in öğrenerek kendisinden tiksinmesi olasılığından korkuyordu. Ve bu yüzden işinde olabildiğince titiz davranmış, sonunda dürüst oluşuna ilişkin ününü yapmıştı. Georgette ondan hiç kuşkulanmıyordu. Bunu kanıtlamıştı. FBI Genel Müdürü'nün evine diğer 20 konukla birlikte davet edilmişlerdi. Bu yarı resmi ve onur verici bir ziyaretti. Gecenin bir anında Genel Müdür, Çilke ve karısıyla yalnız kalmıştı. Genel Müdür Georgette, ''Sizin pek çok siyasal eyleme karıştığınızı öğrendim. Elbette bunu yapmaya hakkınız olduğunu biliyorum.'' Ama belki de eylemlerinizin Kurt'un FBI'daki kariyerine zarar vereceğini anlamıyorsunuz demişti. Çilke'nin karısı genel müdüre gülümsemiş ve ciddi bir ses tonuyla yanıtlamıştı. Bunu biliyorum. Böyle bir durum FBI'ın yanlışı ve kötü şansı olur. Kuşkusuz büyük sorun oluşturursa kocam işinden istifa edebilir.''